Ayrım 19, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 222. Cezayir Eski Devlet Başkanı Ahmet Bin Bella. Gönüldaş Carlos, Cezayir Eski Devlet Başkanı Ahmet Bin Bella hakkında neler düşünüyorsunuz? Size şöyle arz edeceğim. Başkan Bin Bella gerçek bir vatanseverdir. İyi bir Müslümandır. Buna rağmen tecrübe eksikliğinden dolayı 1960'larda birçok yanlış iş de yaptı. Kendisinde Troçki etkisi vardı. Bin Bella Fransa'da hapis yatarken bazı Troçkistler kendisine yaklaştı ve onu etkilediler. Gerçi onlar faydalı da oldular ve Fas'ta bulunan Cezayir Milli Kurtuluş Cephesi Teşkilatı ile onun arasında kuryelik yaptılar. İşte bu Troçkistlerin tesiriyle bağımsızlık sonrası iktidara geldikten sonra çok sayıda yanlış yaptı. Binlerce kabilenin yaşadığı bölgelerde sayısız iç çatışmaya sebebiyet veren tatbikat ve reformlar yaptı. Kuşkusuz Bin Bella niyeti kötü, sahtekar ve hain bir insan değildi. Hiçbir zaman da olmadı. Hakikaten temiz ve dürüst bir vatanseverdi. Fakat o dönem hem çok tecrübesizdi hem de böyle bir ideolojik tesir altındaydı. Yetmiyormuş gibi bir de Cemal Abdülnasır'ın nüfuzu altındaydı Bin Bella. Nasır'ın gizli servisi, muhaberat. 1962'den sonra resmi pozisyonlarda memurluk yapmaları için kimi Mısırlı gönüllüler gönderiyordu Cezayir'e. Cezayir'de memurluk ve öğretmenlik kadroları böylesi istihbarat elemanlarıyla dolmuştu. İç çatışmaların yanı sıra süregelen dış çatışmalar da vardı ve elbette ideolojik çatışmalar. Tüm bunlar büyük bir sosyal karmaşaya yol açtı ve Bin Bella'nın daha bağımsız bir zihniyetin temsilcisi olan Bumedyen tarafından devrilmesiyle neticelendi. Bumedyen döneminde başka devlet ve istihbaratların nüfuzu bariz bir düşüş yaşadı. Diğer taraftan Başkan Bin Bella benimle şahsen dayanışma içinde olmuş ve bunu da davranışlarıyla ispatlamış bir şahsiyettir aynı zamanda. Bana birkaç sene önce bazı hediyeler göndermiştir. Netice olarak çok iyi bir insandır. Ona olan hürmetim çok büyüktür. Zaten 1962'den 1965'e kadar olan dönemde yaptığı yanlışların artık benden çok daha farkında olduğuna da inanıyorum. Tekrar ifade etme gereği duyuyorum. Onun hataları kötü niyetinden yahut ahlak bozukluğundan değil, öncelikle tecrübe eksikliğinden neşet etmiştir. Kendisi ziyadesiyle saygıdeğer bir insandır. Kumandan Carlos, Ahmet Bin Bella bir konuşmasında Müslümanların ancak ihtilalci bir ideolojiyle, ihtilalci bir dünya görüşüyle yepyeni bir İslam medeniyeti tesis edebileceklerini söylemişti. Siz ne düşünürsünüz? Tamamen katılıyorum elbette. İnancı kastetmiyorum ama bir yapı olarak din çok güçlü bir vasıta olarak kimin elinde tatbik edildiğine bağlı olarak insanları hürriyetine kavuşturmakta yahut baskı altına almakta kullanılabilir. Bu bakımdan Bin Bella'ya kuşkusuz katılıyorum ve kendisi iyi bir Müslüman, benim nazarımda da kesinlikle ihtilalci bir Müslümandır. Bir Müslümanın vazifesi toplumu müsbet yönde değiştirmek, ilerletmek, eşit haklar kazandırmak, neticede kimsenin açlık çekmeyeceği, işsiz kalmayacağı, eğitimden mahrum olmayacağı, tıbbi yardıma kavuşacağı, derisinden renginden dolayı dışlanmayacağı, kadınların bir köle değil de bir kız kardeşi olarak görüleceği bir toplumu inşa değil midir? İslam zaten bu değil midir? Hazreti Peygamberimizin İslamı. Bin Bella işte tüm bu bizim düşündüklerimizi düşünerek böyle konuşmaktadır. Unutmayınız ki onun eşi de büyük bir militandır, eski bir troçkisttir. İyi bir militan olduğu kadar şimdi de iyi bir Müslümandır. Ez cümle Bin Bella'yı tamamen katılıyorum. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 11 Nisan 2009. Amerika. Morales'e suikast iddiası ve katledilen dostum. Bolivya'da birkaç gün önce Eduardo Rosa Flores isimli bir general öldürüldü. Bu adamı gençken tanıyordum. Babası, ressam ve profesör, Georgi Rosa ise Bolivya'da Milletlerarası Komünist Parti'nin temsilcisiydi. Ve bu zat da Che Guevara'ya yardımcı olmuş bir kimseydi. Macar Yahudisi ama komünisttiler. Che'den sonra Şili'ye ve Salvador Allende'nin devrilmesinden sonra ise Macaristan'a kaçmak zorunda kalıyor bu zatlı ailesi. İşte ben de şimdi öldürülen oğluyla yani Eduardo Rosa Flores'le orada tanıştım. Ve birkaç gün önce Bolivya'da öldürüldü Eduardo. Santa Cruz de la Sierra'da iki arkadaşıyla beraber polis tarafından öldürüldükten sonra polis bu kişilerin Bolivya Devlet Başkanı'na suikast düzenlemek üzere olduklarını açıkladı ki bence tamamen yanlıştı ve bir manipülasyondur. Çünkü bu adam bir gazeteciydi. Onunla tanıştığımda Macar Güvenlik Servisinde çalışan bir teğmendi. Sosyalizm çökünce gazeteci olarak çalışmaya başladı. Sonra Hırvat ordusuyla beraber savaşlara katıldı ve milletlerarası bir tugay kurup general oldu. Bilahare Bosna'ya, oradaki Müslümanlara yardım çalışmalarına katılmak üzere gitti. Orada Müslüman oldu. Macaristan'a döndükten sonra ise Müslüman bir kuruluşun başına geçti. İyi bir adamdı. 3 yıl kadar önce bir film yapıp kendisi de rolünü oynadı. Yaptığı filmin sonuna gelince benim Macaristan'ı terk etmezden önce ona söylediğim son sözlerimi kesinlikle hatırlıyordu. Çünkü ben 1984 veya 1985 olsa gerekti, tam hatırlayamıyorum şimdi. Ona artık her şeyin bitmekte olduğunu, sosyalist kampın artık çökmekte olduğunu söylemiştim. İşte orada benim hakkımda konuşuyordu ki gerçekten çok şaşırdım. Cidden candan dayanışma içinde olan samimi bir adamdı. Ondan aldığım son mesaj yaklaşık 2 hafta kadar önceydi. İşte birkaç gün önce Santa Cruz'daki bir otelde öldürüldüler. Üstlerinde iç çamaşırları vardı ve muhtemelen uyuyorlardı. Herhangi bir harici siyasi davası yoktu. İyi bir Müslümandı, bir aktivistti, Hırvatistan'dayken iyi bir savaşçıydı, Siyonistlere karşı Filistin ve ABD'ye karşı Irak davasını destekliyordu ve Bolivya devlet başkanıyla alıp verecek hiçbir şeyi olmayan bir adamdı. Sanıyorum bu CIA veya bir başka servis tarafından tertiplenmiş bir tuzak. Üstelik Santa Cruz'daki polis mevcut rejim için değil, pozisyonları gereği rejim karşısında çalışmış bir polistir. Santa Cruz polisi şimdi kalkmış onun bir paralı asker olduğunu söylüyor ki tamamen yanlıştır. Allah kendisine rahmet etsin diyorum. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 18 Nisan 2009. Geçen görüşmemizde Bolivya'da polisçe şehit edilen Eduardo Rosa Flores'ten bahsetmiştiniz. Evet, hakkında öne sürülen Başkan Evo Morales'e suikast düzenleme hazırlığında oldukları iddiası doğru değil. Aksine Bolivya polisidir başkanı asıl öldürmek isteyen. Şu an başkanı açıkça koruyan ise Bolivya askerleridir. Başkan geçtiğimiz günlerde Venezuela Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterden inmiş ve yoluna devam ediyordu ki, bindiği helikopter hemen sonra düşüp parçalandı. Yani bir sabotaj düzenlendi. Artık bomba mıydı, değil miydi, tam olarak ne oldu, teferruatını bilemiyorum. 3 Venezuelalı görevliyle bir Bolivyalı öldü orada. Düşen helikopteri hadiseden çok kısa bir süre önce terk etmişti başkan. Anlaşılacağı üzere Bolivya polisi başkanı öldürmek istiyor ama kendisine yaklaşamıyor. Bu polis tüm bir Amerika kıtasındaki en yozlaşmış polis teşkilatıdır. Kolombiya ve Meksika polisinden bile çok daha yozlaşmıştır. İşte bu yoz Bolivya polisinin özel bir timi, aralarında dostum Eduardo Rosa Flores'in de bulunduğu insanları operasyon düzenleyip katletmiştir. Hem de niye biliyor musunuz? Güya başkana ne kadar sadık olduklarını böylece ispatlayıp kendisine yaklaşabilmek ve nihayet onu öldürme muradlarına ermek için. Mesele bence budur. Bolivya'ya bu vesileyle bir mesaj göndermek istiyorum. Tamam, Allah kendisine rahmet etsin. Samimi bir Müslüman olan dostum orada şehit edilmiştir. Ancak Başkan Evo Morales hala sağdır ve biz kendisinin yaşamasını, Bolivya'daki devrimin başarıya ulaşmasını istiyoruz. Kendisine dikkat etmelidir. Bu önemlidir. Emperyalist oyunlar çok ama çok tehlikelidir. Ve unutmayınız ki bir Hristiyan olmasına rağmen Başkan Morales gerek Filistin gerekse diğer zeminlerde İslam'a, Müslümanlara, İslam devrimcilerine ve İran'a son derece yakın davranan bir kişidir. Bu yüzden de bertaraf etmek istedikleri bir insandır o. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 2 Mayıs 2009. Obama kimdir ve rolü nedir? Size şöyle bir soru yöneltmek isterdik. Emperyalizm ve Siyonizm zaviyesinden Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Barack Obama sizce kim ve rolü nedir? Size şunları söylemek isterim. Benim bu adamın şahsına dönük bir sempatim var. Şahsi bir sempati. Ne anlamda? Alt tabakadan ve Afrikalı bir babadan gelen bir insan. Gayret ediyor ve zekasıyla eğitimini tamamlıyor. Akıllıca konuşuyor. Çocukluk çağındayken dahi ırkçı azgınlığını bildiğim böylesi bir ülkeden çıkıp başkan oluyor. Bu saydığım hususlar müvacehesinde hoş karşıladığım bir özelliği var benim için. Öncelikle azınlıkların, farklı renkteki azınlıkların, ırk farklılığı olan azınlıkların ışığını taşıyacaktır bulunduğu mevkiye. Burası açıktır. Ancak stratejik ve tarihi anlamda Amerikan emperyalizminin ışığına gelince bu değişmeyecektir. Bunu değiştirebilecek olan hiç şüphesiz Obama değildir. Kaldı ki kim taşıdı Obama'yı oraya? Elbette Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının oyları, yani Amerikalılar. Yine bakıyoruz, başkanlık kampanyası sırasındaki bağışlar açısından başka herhangi bir adaydan çok daha fazla bir mali yardım buluyor. Üstelik kendisine devletçe yapılabilecek resmi yardımı, hazine yardımını da reddediyor. Peki kim vardı bunun arkasında? Wall Street, Siyonistler, politikacılar. Bunlar Bush'un temel siyasetini tasvip etmekle beraber şeklen bıraktığı enkazdan da kurtulmak isteyenlerdir. Halbuki Bush, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde başka herkesten daha fazla Siyonizm yandaşı olan birisiydi. Ama aynı zamanda en geri kafalısı ve en yozlaşmışıydı da. Ve böylece Obama gibi iyi bir hatibi, yakışıklı bir adamı, akıllıca konuşan bir kişiyi, İngilizceye en yüksek seviyede hakim ve herkesin onda kendisinden bir şeyler bulabileceği birisini, en başta Amerika'nın imajını yurt dışında tüm dünyada en iyi biçimde temsil edebilecek imaja sahip birisini, hatta Amerikan toplumunu kendi içinde bile en iyi temsil edebilecek bir şahsı başkanlığa getirme formülünü buldular. Bush ve çevresindeki suçlular artık kurtulunması gereken bir yük olduğu için seçildi Obama. İşte bu sebeple Obama'yı destekledi Siyonistler. Obama kendisinde kamuoyunu modernize edebilecek bir yeterlilik bulunduğu için seçildi. Aldığı yüksek bağışlar diyordum. Nereden gelmişti bunlar? Bir kısmı alelade Amerikan vatandaşlarının işte 5 dolar, 20 dolar gibi küçük meblağlarla yaptıkları bağışlardan oluşsa da büyük kısmı sözünü ettiğim şekilde Wall Street'in dev şirketlerinden ve Siyonistlerden gelmiştir. Bunlar Bush gibi bir hödükten çok daha fazla mikyasta Obama'dan istifade edebileceklerini, bu istifadeyi eski başkana kıyasla çok daha ince bir yolla devşirebileceklerini düşünmüşlerdir. Obama'nın Beyaz Saray'daki sekreteri kimdir? Rahm Emanuel. Siyonizmin aşırı sağından ve kendisini davasına adamış bir Siyonist, profesyonel bir politikacı. Ez cümle Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi çizgisinin değişeceğini sanmıyorum. Bu tarihi çizgiye göre Obama emperyalist bir güç olmak zorundadır. Güya Amerikan toplumunun çıkarları için denilse de aslında dev Amerikan şirketlerinin çıkarı için her türlü suçu işlemeye hazır olmalıdır. Yani işin bu tarafı değişmeyecektir. Kim bilir belki eskisi kadar aptalca değildi, bunlar daha ince yollarla ve akıllıca gerçekleştirilmek istenecektir. Fakat ifade ettiğim gibi bence Obama Amerika'yı değiştirmeyecektir. Yeri gelmişken benim yazdığım bir mektup, hem de kibarca yazdığım bir mektup var ve çok da net bir soru ihtiva ediyor. Çok müşahhas bir noktaya temas ediyorum. Sizin gizli ve illegal hapishaneleriniz var, öyle mi? Peki nerede bunların tutukluları, mahkumları? Ne demek oluyor bu? Basit bir cevap istiyoruz. Nerede bunlar? Bunlar var mı, yok mu? Anlıyor musunuz? Evet. Eğer buna müsbet cevap alabilirsek, anlayın ki işler daha bir yolunda gidecektir ve bu kişi bir şeyler yapabilecektir. Yok alamazsak belli ki bunun da yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yapamaz da aslında. Çünkü bu nevi kararları alacak kadar hür değildir o. Anlıyorum. Şu halde Obama'nın emperyalizm ve siyonizmin yeni yüzü olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi yanlış anlaşılmak istemem. Obama burada bir figürdür. Asıl olan Amerikan siyasetidir. Benim şahsi sempatim ise bu siyaset bakımından değil. Onun kendi şahsi hikayesi bakımındandır. Şöyle söyleyeyim, koyu ten rengi olan, melez kan taşıyan, alt tabakadan gelen bir insan. Yönetici seçkinler sınıfında olmadığı halde zekasıyla, çalışkanlığıyla, hitabetiyle bu üst sınıfa yükselebilmiş bir insanın gayret ve başarı hikayesidir beni şahsen cezbeden. Obama'nın nasıl gizli bir gündemi olabilir ki? Yönetici sınıf anında öldürür onu. Anlıyor musunuz? John Fitzgerald Kennedy'yi düşünün. O bir devrimci miydi? Hayır. Ya Siyonizm karşıtı? Kesinlikle değil. Peki terörist? Tabii ki değil. Tam tersine teröristlerin falan da düşmanıydı. Ama ne yaptı? Gitti Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'yla olan meselesinde kendi inisiyatifiyle ve yönetici seçkin sınıfın dev şirketlerin çıkarları hilafına düzenlemeler yapmaya kalktı ve böylece çıktı idam fermanı. Yönetici seçkinler de hemen öldürdü onu. İşte Obama'yı da böyle değerlendirmek lazım. Amerikan siyasetinde yerleşik prensiplerden sapmaya kalktığı anda öldürülür, bu kadar. Anlıyorum, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki emperyalizm ve siyonizm işbirlikçileri medyaları aracılığıyla Obama'nın bir insan hakları kahramanı olduğu propagandasını yapmaktalar. Obama hakkında insanlara yalan söylüyorlar. Dinleyiniz, bunların tümü çerçöp laflar. İnsan haklarını diline dolayanlar mevzuuna şöyle söylemem gerekir ki, benim tüm hayatım insan hakları için mücadele etmekle geçmiştir. Biz en başta insan hakları için savaştık. Burada mesele bu değil ki. İnsan hakları klişesinin kullanılması alelade halka yönelik çok kaba bir basitleştirmedir. Ahlaksızlıktır. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin katlettiği kadar çok sayıda insan katletmiş bir başka ülke yoktur tarihte. Onlar 200 yıldır öldürüyorlar. Oysa Naziler yalnızca 12 yıl iktidarda kalabildiler ve öldürdükleri de bu kadarcık bir zamanla sınırlı kalmıştır. Sonra da kalkmış insan haklarından bahsediyorlar. Bir şey söyleyeceğim size. Tüm insanların eşit haklarla doğması, aynı haklarla mücehhez olması gerektiğine inanıyorum. Dünyadaki tatbikatsa maalesef tam tersi bunun. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 14 Şubat 2009. Kumandan Carlos, geçtiğimiz hafta yaptığımız görüşmenin kaydedildiği bilgisayarda bir takım problemler söz konusu oldu ve maalesef az bir kısmı silindi görüşmenin. Bu sebeple mezkür silinen bölümün konusu olan Barack Obama meselesini tekrar sormak istiyorum size. Neler söyleyebilirsiniz bu bahiste? Bir sene kadar önce birisinin söylediği bir şey vardı. Şöyle diyordu, Barack Obama siyahi değildir. Yani belki tenli rengi siyah olabilir ama içtimai anlamda Sosyal statü anlamında o bir siyahi değildir. Bana gelince insani seviyede hoşlandığım bir kişi, sempatim var ona. Eşini de aynı şekilde takdir ederim. Getodan çıkıp avukat olmuş zeki bir kadın, sağlam bir şahsiyet. Gidip fotomodel olarak ortaya çıkmayı seçmemiştir mesela. Kocasıyla o şu meşhur veya şu sözde Amerikan rüyası denilen şeyi gerçekleştirmiştir. Yani bu adama ve ailesine bu zaviyeden bir sempati duyabilirsiniz. Bunda bir problem görmüyorum. Yalnız şu var ki bu adam bir devrimci de değildir. Hiçbir şekilde hem de. Babasının veya karısının kim ve nasıl olduğundan öte bu kişinin şu an resmi bir mevkii var. Evet, bu adam ve karısı belki öncelikle o uğursuz ırk ayrımcılığına karşı zafer kazanmaktan öte geldikleri fakir aile çevreleri itibariyle asıl ekonomik sınıf bakımından bir üst seviyeye yükselme başarıları dolayısıyla dikkat çekicidir. Şimdi önlerindeki asıl mesele de ırk ayrımcılığından ziyade belki daha çok fakir sınıfa karşı yürütülen ekonomik ayrımcılığı kırabilmektir. Bugün mesele bir ırk ayrımcılığından ziyade ekonomik bir ayrımcılıktır bence. Şurası da unutulmamalıdır ki bu adam bir devrimci olmadığı gibi tam tersine bir kapitalisttir. O kapitalist sisteme inanmakta ve şu an kapitalist sistemin finans ayağındaki yozlaşmaya karşı bir çözüm getirmesi için görevlendirilmiş bulunmaktadır. Kim tarafından göreve getirilmiştir? Amerikan halkının hür oyları tarafından. Peki bu hür oyları etkileyen, manipüle eden kimdir? Amerikan medyası elbette. Amerika'da adayları ve seçilmeleri neredeyse tayin eden bu medyanın arkasında olan kimdir? Wall Street, yani Amerikan finans çevreleri. Öyle 3-5 dolarlık alelade seçmen bağışlarıyla değil, herkes önünde apaçık gerçekleştiği üzere bu finans çevrelerinin yüzlerce milyon dolarlık bağışlarıyla taşınmıştır Obama oraya. Siyonistler desteklemiştir Obama'yı. Anlıyorum. Obama belki aşırı sağcı bir Siyonist olmayabilir fakat neticede Siyonizm taraftarı bir kişidir ve hiç de İslam'a yakın falan da değildir. Babasının İslam inancıyla onun taşıdığı inanç bir değildir. Bildiğiniz üzere Hristiyan olmuştur. Evangelizmle iç içedir kısacası. Bu tür insanlar çelişkilerle doludur ez cümle. Obama'nın ABD'deki fakirler için daha iyisini yapabileceğini de düşünmüyorum. Eğer azınlıkların çıkarına böyle bir şey yaparsa, bir diğer ifadeyle beyazların imtiyazlarına dokunursa, ülkede bir iç savaş patlar. Anlıyor musunuz? Kendi şahsı için kendi şahsi çabasıyla açtığı bu ayrımcılığı Amerika'nın geneline yayamaz. Çünkü bu ABD'nin üzerinde yükseldiği kapitalist ve emperyalist sisteme aykırıdır. Bu sistem sadece ABD içindeki fakir kesimlerin üzerinde yükselen bir yapı değil, ayrıca dünyanın ABD dışındaki geri kalan kısmını da sömürmeye dayalı bir yapıdır. Hepsi bu. Yani Obama bir mucize ortaya koyacak değildir. 1961'de çocukluğumda Kennedy'yi hatırlıyorum. Severdim de onu. Karısını, küçük kızını, küçük oğlunu alıp gezerdi. Böylesi insanları bu görünüşleri itibariyle sevmekten başka bir şey yapamazsınız. Ama o da bir devrimci değildi ve bir devrime de teşebbüs etmedi. Yalnızca sistemdeki durgunluğu aşmak ve tıkanıklıkları açmak için getirilmişti. Obama'nın getirilme sebebi de işte budur. Şimdi Obama ne yapıyor? Güçlerini Irak'tan çıkarıp böylece bu kez Afgan halkını daha kolay imha etmek üzere Afganistan'a yığıyor. Bu tek kelimeyle emperyalizmdir. İsrail'i destekliyorlar, Filistinlileri, Arapları katletmek istiyorlar. Türklere gelince onları da NATO'nun uşağı olarak muhafaza etmeye dikkat ediyorlar. Türkiye'yi İsrail'e açık bir bölge, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bir eğitim üssü olarak muhafaza etmek ve böylece Filistin'i ve Suriye'yi insanlarımızı bombalamalarını sağlamak ve kolaylaştırmak istiyorlar. Tüm bunlar merkezinde ABD olan stratejik bir gücün hedeflerindeki devamlılığa işarettir ve adı da emperyalizmdir. Belki Obama, Bush gibi bir sapık, bir alkolik, bir hödük değildir. Yani Amerikan tarihinin en kötü başkanı bir insan karikatürü olan Bush gibi değildir. Obama zeki ve kendi çerçevesinde saygın bir adam olabilir. Bu başka bir şeydir. Fakat yine de bilinmelidir ki o bulunduğu yerde ABD'nin emperyal gücünü kuvvetlendirmek için oturmaktadır. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 21 Şubat 2009. Direnişçilerin akınları Somali, Yemen ve Obama'nın bitişi. Üzücü bir haber geldi biliyorsunuz Afganistan'dan. Birçok CIA ajanı öldürüldü. Çok ama çok üzücü gerçekten. Onlar harika insanlardı, demokrat insanlardı. Afganistan'a demokrasi getirmeye gelmiş muhteşem demokratlardı. Cidden çok acı. Ayrıca Kanadalı 3-5 demokrat daha öldürüldü başka bir yerde biliyorsunuz. Ne büyük üzüntü. Teröristler katletti onları. O teröristler ki CIA'nin oraya demokrasiyi getirmek ve Afgan halkını hürriyetine kavuşturmak için geldiğini biliyorlardı. O CIA ki Küba ve Venezuela'ya da aynı demokrasiyi getirmek istemişti hep. Demokrasi ve insan hakları uğruna bir savaşta onların verdiği. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bu kez dümdüz konuşalım. Ölen 8 CIA ajanı ne halt yemeği Afganistan kırlarındaydı, ne arıyorlardı, ne yapıyorlardı acaba orada? Geçtiğimiz sene Amerika Birleşik Devletleri yarı Afrikalı, yarı Amerikalı birini başkan yaparak bir milat yaşadı. Çok zeki, zarif, yakışıklı, sevimli çocuklara sahip, akıllı ve hoş bir eşi olan bir başkan getirdi başına. Alkolik ve ahmak, eski uyuşturucu müptelası Oğul Bush'tan sonra büyük bir ilerlemeydi onun getirilişi. Bu adamın başkan oluşu Amerikan standartlarına göre büyük bir farklılık ve tarihi bir hadiseydi. Dünyaya da büyük ümit aşıladı. Dünyadaki basın yayın organları da onu Amerika'da olduğundan bile daha parlak bir imajla pompaladı. Oğul Bush'un yaklaşık 10 sene zarfında dibe vurdurduğu Amerikan başkanı imajını dünya nezdinde yeniden iyileştiren bir insan olacaktı Barack Obama. Başkan Kennedy'nin yaklaşık 50 sene önce başardığını o da başarmak üzereydi. Peki göreve başladığından bugüne geçen son bir yılda neler oldu? Özellikle tüm dünyayı ilgilendiren dış politika sahasında. Hakikat şu ki, Bush rejiminin dış politikasını sürdürmekten öte bir şey yapmadı Obama. Irak ve Afganistan politikalarını iyileştirmediği gibi Bush yönetiminin, kafasız Bush'un bizzat kendisinin demiyorum, yönetici kadrosunun diyorum, aldığı kararların gereğini devam ettirdi yalnızca. Yetmiyormuş gibi Bush'un dış politika aktörlerinden kaynaklanmış suçları örtmeye ve savunmaya yeltendi. Yani fazla bir şey değişmedi. Sadece ve sadece eski politikaları daha akıllıca ve daha göze batmayan metodlarla sürdürme yolu seçildi. Bush'un göze batıcı dini ve ideolojik çıkışlarından veya görünüşünden biraz daha uzak ve makul addedilebilecek bir tarz ve üslup benimsendi. Daha pragmatik, liberal ve kapitalist bir tarz. Şimdi, Afgan direnişi tarafından öldürülen 8 CIA ajanına ne oldu? Bu kişiler efendim teröristlerin peşindeymiş. Oysa oradaki asıl teröristler Afganistan'ın her köşesinde sivilleri evlerinde yahut mutat işlerinin başındayken tepeden bombalayan ve katleden yabancı işgalcilerdir. Irak'taki askerleri evlerine gönderip şimdi Afganistan'dakilerin sayısını artırarak ancak direnişin saldırılabileceği hedeflerin sayısını artırırlar. Direniş için bu asker fazlalığı aynı zamanda güzel bir antrenman vesilesi de arz eder. Yani bu yığına bence hoş karşılayacaklardır. Afganlar müthiş keskin nişancıdır ve öyle modern teknolojiyle falan da ürkütülüp sinirlemezler. Kaldı ki bir savaş insanla kazanılır, teknolojiyle değil. İnsan belki fiziki güç bakımından hudutludur ancak ruhi direnç ve irade gücüdür neticeyi belirleyen. Bu da aynı şekilde Afganlarda mevcut, diğerlerinin paralı askerlerinde değil. Evet, Obama'nın dünya basınında pazarlanmasına neticede bir hiçe geldi, dayandı. Hepsi içi boş bir propagandaydı. Zaten dünya basını denilen nesne de bizzat Siyonizmin güdümünde bir aletten başka bir şey ifade etmiyor. Görüyoruz ki Obama da sistemin bir parçasıdır. Sistemin temsilcisi olarak ve onu savunmak için oraya gönderilmiştir. Sistem dediğimizde ABD ve müttefiklerinin milletler arası tahakküm ve sömürü düzeninden başka bir şey değil. Hem şahsen bir şeyler yapmayı istese dahi ne olacaktı ki? Yaptırtmayacaklardı zaten. Bir şey daha. Artık dünyada çok daha fazla insan ABD liderliğindeki dünya emperyalizmine karşı dikiliyor, ayağa kalkıyor. Küba ve Venezuela gibi devrimci gelenekleri yahut hükümetleri olan ülkeler değil sadece kastım. Kendilerinde böylesi devrimci hükümetler iş başında olmayan başka ülkeler bile ABD karşısında müesses dünya kapitalizmi karşısında kendi çıkarlarını öne çıkarabiliyor, kendi faydasal olanı savunabiliyor. Latin Amerika'dan örnekler vereceğim yalnızca. Mesela Arjantin, Nikaragua, Bolivya, yakın zamana kadar Honduras, Paraguay, hatta Şili. Kendi insanların ülkeden yabancı emperyalistlere def etme iradesi karşısında daha fazla dayanamazlardı elbette. Hani o çok lafını ettikleri demokratik yollarla def ediliyorlar hem de. Fakat bu emperyalistler şimdi kalkıp o demokratik yollara saygı göstermiyorlar. Honduras'taki, İran'daki, Filistin'deki demokratik seçimleri tanımak işlerine gelmiyor. Her şey demokrasi için değil miydi? Neden bu itiraz öyleyse? Tabii gelmez, çünkü çıkarlarına ters ve elbette çoğu Müslüman halkın tercihi olduğu için. Anlaşılıyor ki Obama hiçbir şeyi değiştirmedi. Yalnızca Bush yönetiminin dünya gözünde zayıflattığı emperyalist sistemin imajını daha akıllıca yollarla düzeltmeye çalışıyor. Yoksa Irak'tan sonraki durakları nasıl Afganistan olduysa, buna pek yakında Somali ve Yemen'de katılacaktır. Etiyopya'nın ajan hükümetinin gönderdiği paralı askerlerin artık Somali'de bir şeyler yapamayacakları belli olunca, sıra Amerikan askerlerine ve müttefiklerine gelmiştir. Orada da hoş karşılanacaklarını söyleyebilirim. Mücahitler sabırsızlıkla onların gelmelerini bekliyor orada. Ya Yemen? Yemen'i ve Yemenlileri çok iyi tanıyorum. Orada yaşadım ve yetkilileriyle defalarca görüştüm. Kimisi öldü, kimisi katledildi, kimisi hala sağ. Sonradan devlet başkanı olan generalle bile tanıştım. Yabancı bir müdahaleyi bekliyordum zaten. Size bir şey söyleyeceğim. Bu yabancı müdahale, Amerikan yabancı müdahalelerinin sonu olacaktır bana göre. Osmanlı ordusu dünyanın en etkili ve bir ırk temeline dayalı olmayan ordusuydu bir zamanlar. Osmanlı Devleti bünyesindeki tüm kavimlerin en iyi savaşçıları vardı o orduda. İyi savaşçılar olarak mesela Arnavutlar, yine Kafkas milletlerinin unsurları dikkati çekiyordu. Hatta Venezuelalı bir generalleri Nogales Mendes bile vardı. Ne var ki oradaki kabile savaşçıları Osmanlı ordusunu tüm o azametine rağmen püskürtebildi. Şimdiki Amerikan ordusunun askerleriyle zamanının Osmanlı ordusu kuvvetçe karşılaştırılamayacağı gibi şu anki Yemenliler karşısında da Amerikan askerlerinin bence hiçbir şansı yoktur. Bekleyip görelim bakalım müdahalelerini. İnsansız uçaklarla ve binlerce kilometre uzaktan uydu kameralarıyla sahayı gözleyip hiçbir ayrım yapmadan ancak masum sivilleri katledebilirler onlar. Bu nevi insansız müdahaleler ise sınırlıdır ve gün gelip insan olarak da savaş sahasına inmeleri gerekecektir. İşte o zaman görünecektir neyin ne olduğu. Yemen'i ve Yemenlileri çok iyi tanıdığımı söylemiştim size. Onlarla yaşadığım gibi omuz omuza savaştım da. Afganlılar savaşçılıkta neyse Yemenliler de odur. Hatta daha bile ileridir. Söyleyeyim. İnşallah tüm Arap Yarımadası pek yakında Müslüman Arapların, yabancı emperyalistler için çalışmayan hakiki Arapların eline geçecektir. Fazla bekleyeceğimizi de sanmıyorum. Bunu kendi gözlerimle görecek kadar yaşayacağıma inanıyor, bunu ümit ediyorum. Sonuç olarak duruşumu değiştirmeyeceğim. Dünyadaki tüm anti-emperyalist savaşçılara hizmet etmeyi ve onlara görüşlerimi arz etmeyi yılmadan sürdüreceğim. Hangi yolla bu hizmeti verebilirsem, cezaevinde bana tanınan imkanlar arasında hangisi müsait olursa, işte o yolla hep yapacağım bunu. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 2 Ocak 2010. 19. ayrımın sonu sayfa 237.